Üçüncü ayrım.
1960 darbesinde Demokrat Parti'nin 12 Eylül darbesinde bütün siyasi partilerin kapatılmasının ardından yıllar içerisinde Anayasa Mahkemesi'nce verilen kapatma kararlarının demokrasiye fayda sağlamadığını anlamak için sanırız fazlaca bir delile ihtiyaç yok. Doğru bir değerlendirme için demokrasimizin bugün içinde bulunduğu duruma bakmak yeterli. Siyasi partiler elbette demokrasiyi başka bir rejime geçişin aracı olarak kullanmamalıdır. Demokratlık bir gömlek değildir ki isteyen istediği zaman giysin, istediği zaman çıkarsın. Yalnız içinde bu eğilimde olanları da barındıran bir siyasi partiyi kapatmak veya kapatmaya teşebbüs etmek, demokrasi taraftarları ile demokrasiyi kendi otoriter rejimlerini kurmak için kullanmak isteyenlerin parti içi mücadelesinde otoriterlere güç kazandırır. Böylece demokrasiyi geçici bir araç olarak görenler hem parti içinde hem tabanda demokratlara karşı mevzi kazanırlar. Siyasetin yargıya müdahalesinin demokrasinin taşıyıcı sütunlarını nasıl hırpaladığını, yargının da siyaseti şekillendirmeye kalkıştığında ne kadar büyük zararlar verdiğini artık görmek isteyen herkes görüyordur. Bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde verdiğim demokrasi ve hukuk devleti konulu yüzlerce konferansta bunları dile getirdim. Zor konuların etrafından dolanmak yerine düşüncelerimi halkımızla paylaşmayı tercih ettim hep. Buna karşılıklı bir iletişim olarak baktım. Bildiklerimi anlattım. Gittiğim yerlerde kucaklaştığım dostlardan öğrendiklerimle zenginleştim. Öğrendiklerimi de bir sonraki durağımda başka dostlara aktardım. Hayat sorunları önümüze bir yumak olarak getiriyor. Yanlışa yanlışla karşılık verilince haklı haksız, doğru yanlış birbirine karışıyor. 2008 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nin dekanıydım. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. Yanlıştı. Bu davanın toplumu anlamsız yere gereceğini, herkese yıpratacağı, enerjimizi tüketip demokrasiyi yoracağı besbelliydi. Davanın açılmasını takiben Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısına karşı bir linç kampanyası başlatıldı. Başsavcının ve Anayasa Mahkemesi hakimlerinin şahısları hedef olarak gösterildi, yanlıştı. Bu linç kampanyasının yargıyı topyekün baskı altına alacak bir sürecin başlangıcı olacağı besbelliydi. Seçilmişler ve atanmışlar söylemi yargıyı da kapsar halde genişletildi. Millet egemenliğini sadece siyasi iktidarın temsil ettiği, yargının atanmış kişilerden oluşması sebebiyle milletin temsilcilerini denetleyemeyeceği fikirleri işlenmeye başlandı. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmak ve denetten denge mekanizmalarının yani iktidar frenleyecek bütün kurumların ortadan kaldırılmak isteneceği tek adamcı bir düzenin işaretleri veriliyordu. Üniversiteler sadece öğrencilere eğitim öğretim veren kurumlar değildir. Bugün pek göremesek de toplumu ilgilendiren gelişmelerde uyarmak ve yol göstermek görevleri vardır. Bu düşünceyle aşağıdaki kamuoyu duyurusunu kaleme aldım. Bütün hukuk fakültelerinin dekanlarını arayarak gönderdim. Duyuruya katıldıklarını yazılı veya sözlü olarak bildiren ben dahil 26 dekanın ismini ekleyerek ertesi gün kamuoyuyla paylaştık. Basın kamuoyu duyurumuzda çok geniş yer verdi. Böylece ben de zamanın başbakanının şahsıma yönelik ilk öfkesiyle tanıştım. Sayın Başbakan, meclisteki grup toplantısında daha sonra klasikleşecek "Sana ne? Sana mı düştü bu konularda konuşmak?" anlamında bir dizi cümle sarf etti. Yıllardır ben de düşünürüm hep. Mesela benden bekledikleri acaba organik tarımın nasıl yapılacağını anlatmam mı? Bu durumda ziraat mühendislerini de hukuk tekniği üzerine konuşmaya teşvik etmeleri gerekmez mi? Şaka bir yana, elbette ülkenin sorunlarına ve bunların nasıl çözüleceğine dair sorumluluk hissedenler her konuda düşünmeli, araştırmalı ve paylaşmalı. Örneğin bir ziraat mühendisi de hukuk konusunda konuşmalı, bir hukukçu da tarım konusunda. Belki de beni hukuk dışı konularda da düşünmeye ve araştırma yapmaya teşvik eden siyasi iktidarın bu sana neleri olmuştur. Bilinçaltım hukuki konularda konuşmam doğru değilse başka alanlara doğru genişlemeliyim demiş de olabilir. Görüyorsunuz değil mi? Neye niyet, neye kısmet. Öte yandan belirli kurumları temsil edenlerin konuşmaları gerekirken susmalarını asla kabul edemem. Kişisel kaygı hissedenlerin makamlarını görevi gereği gibi yapacak olanlara bırakmaktan çekinmemesi gerekir. Tarih bizi yargılarken yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdan da sorumlu tutacak. Kamuoyu duyurusuna destek veren dekanların isimlerini özellikle buraya yazmadım. Çünkü hem bu kitabı yazarken her birini tek tek arayıp izin alma imkanım yoktu, hem de az sayıda da olsa bir kısmı Sayın Başbakan'ın uyarısından sonra kamuoyu duyurusuna aslında pek de destek vermemiş olabileceklerini ifade eden cümleler sarf etmişlerdi. İşte o günlerde gündem yaratan kısacık duyuru. Kamuoyuna duyuru. 1. Yargı organları, yasama organı gibi millet adına egemenlik yetkisini kullanır. 2. Cumhuriyet savcıları kanuni görevleri gereği dava açar. Bu nedenle Cumhuriyet savcıları açtıkları davalarda kişisel olarak taraf değillerdir. 3. Açılmış bir dava nedeniyle hakim ve savcılara yönelik tacizlerde bulunulması yargı organlarının anayasa ve kanunlarla belirlenmiş görevlerinin sorgulanması hukuk devletini yıpratır. 4. Basın ve yayın organlarının yayımladıkları haberlerde ve yorumlarda herkesin ve özellikle siyasi parti temsilcilerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda yargı organlarını yıpratacak, hakim ve savcıları baskı altına alacak yaklaşımlardan özenle kaçınmaları zorunludur. 5. Yargıyı korumak, hukuk devletini korumaktır. Bu görev hepimizindir. 24 Nisan 2009 İstanbul. Ergenekon soruşturmasında tutuklamalar almış başını gidiyordu. Hahamlar, tapeler, bavullar, televizyon programlarında adeta gözleri dönmüş, daha fazla tutuklama diye avazları çıktığı kadar bağıran yorumcular, şu veya bu sebeple görevinden ayrılmış eski savcılar, hakimler. Şimdi çoğunluğu o günlerde yaşanan feci travmalardan haberleri ve sorumlulukları yokmuş gibi konuşuyorlar. Yeni görevlerini icra ediyorlar. Bu kişilerin eskilerini, yenilerini kısa süre sonra yetmez ama evet kampında topluca görecektik. Tutuklamalarda sıra askerlerden sonra gazetecilere, akademisyenlere, sendikacılara, avukatlara gelmişti. Toplumdaki genel algı, özel görevli savcı ve mahkemelerin hükümete muhalif duruştaki herkesi birer birer içeri aldığı şeklindeydi. Gözaltılar genellikle cuma günleri sabaha karşı yapılıyordu. Araya hafta sonu giriyor, hafta başında da toplumun önde gelen bu isimleri tutuklamaya sevk ediliyordu. Bunların arasına öyle isimler katılıyordu ki, çok profesyonel bir itibarsızlaştırma operasyonunun yürütüldüğü görülüyordu. Bırakınız aynı suç örgütünde üyeliği, aynı kaldırımda bile yürümesini beklemediğimiz insanlar aynı gün gözaltına alınıyordu. Sonra bunların bazıları savcılıkça serbest bırakılıyor, bazılarının tutuklanmasına dair savcılık talepleri sorguyu yapan hakimlerce reddediliyor. Sonuçta genellikle ilk başta kimlerin tutuklanması planlandıysa onlar tutuklanıyordu. Bu da algı operasyonunun bir parçasıydı. Toplum, özel görevli savcıların ve hakimlerin delilleri inceleyerek karar verdiğine inandırılmak isteniyordu. Hani şu bugünlerde siyasi iktidarca düşman ilan edilmiş özel görevli savcılar ve hakimler var ya, işte onlar. Savunma hakkını savundukları için iktidarın hedef tahtasına yerleştirdiği, sayıları o tarihlerde giderek azalan hukukçular ise suçsuzluk karinesinden tutuklamanın bir ceza değil tedbir olduğundan bahsediyor, toplumu aydınlatmak için çırpınıyordu. Yıllar sonra cemaat ve parti ortaklığı bozulunca hükümet üyelerine ve onların yakınlarına karşı başlatılan 17 ve 25 Aralık soruşturmaları sırasında suçsuzluk karinesinden lekelenmeme hakkında dem vuran anlı şanlı bazı yorumcular ve siyasetçiler O tarihte demokrasi için kurunun yanında yaşın dayanabileceğini söylüyorlardı. Bugün de cemaate karşı yapılan operasyonlarda benzer cümleleri duyuyoruz. Sadece roller değişmiş. Biz ise hep aynı yerdeyiz. Yargı öç alma mekanizması olarak kullanılamaz diyoruz. Hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Toplum olarak belki de 150 yıl kadar önce mücadelesini vererek bireyimizin hakkıyla kazanmış olmamız gereken temel haklarımızın varlığından onları kaybettikçe haberdar olduk. Devletin çilesinin çıkarılmaya başlandığı o günlerde zamanın İstanbul Barosu Başkanı Avukat Muammer Aydın beni aradı. İstanbul'da bazı ceza hukukçusu akademisyenlerle bir toplantı yaparak gelişmeleri değerlendirmek istediklerini söyledi. Davetini memnuniyetle kabul ettim. İstiklal Caddesi'nde Baro binasının alt katındaki Avukat Orhan Apaydın salonunda akşam üzeri 5 civarında toplandık. Koltukların yarısına yakını doluydu. Hocalarım, yaşıtlarım, benden daha genç olan akademisyenler ve baro yöneticileri vardı. Herkes üzerinde tarihi bir sorumluluk hissediyordu. Susmak, durmak, izlemek, pozisyon kollamak zamanı değildi. Hukuk devleti için kamuoyuna bir duyuru hazırlanmasına karar verildi. Ben de yazım heyetinde çalışmaya talip oldum ve hemen o gece toplanarak sabaha kadar çalıştık. Ortaya tarihi bir manifesto çıktı. Sabahın ilk ışıklarında yazdıklarımızı Muammer Bey'e verdik. O da toplantıya katılan öğretim üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine e-postayla gönderdi. Onaylarını aldıktan sonra iş yayımlama aşamasına gelmişti. O aşamada başkana diğer baroları da manifestoya dahil etmesini önerdim. Eksik olmasın, yönetim kuruluna danışarak kabul etti. Tek tek bütün baro başkanlarını aradı. Hazırladığımız manifesto, Türkiye Barolar Birliği dahil olmak üzere 57 baronun imzasıyla 2 gün sonra gazetelerde yayımlandı. Umutsuzluğun kol gezdiği o gri atmosferde milyonlarca insana inanılmaz bir moral oldu. Bir süre tutuklamalar da durdu. Belki plana göre zaten ara verilecekti, bilmiyorum. Ancak Cumhuriyet'in savunma refleksleri uyanıyor, barolar hukuk devleti mücadelesinde topluma önderlik etmeye başlıyordu. Belki de çok uzun yıllar sonra ilk kez Cumhuriyet'in temel ilkelerini asker değil, olması gerektiği gibi sivil toplum sahipleniyordu. Bu çok anlamlı duruş sergilenirken benim açımdan sarsıcı gelişme mensubu olduğum Ankara Barosu'nun o zamanki başkanının manifestoya imza atmamış olmasıydı. Daha sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçilen ve 12 Eylül 2010 Anayasa referandumu süresinde devrin Adalet Bakanı ile birlikte televizyona çıkarak evet propagandasını yapan Sayın Başkan, Ankara Barosu'nu 57 baronun imzaladığı bu manifestonun dışında tutmuştu. Nitekim referandumdan sonra HSYK'nın yeniden yapılandırıldığı günlerde Türkiye Barolar Birliği Başkanı sıfatıyla bir gazeteye verdiği 4 Şubat 2011 tarihli röportajında Sayın Başkan, yargının ele geçirildiğini, siyasallaştırıldığını ileri sürmek tam bir faşizmdir bile demişti. Bunu burada anlatmaktaki amacım, belirli mevkilerde bulunanların üzerlerine düşen görevleri yapmayınca veya yapmaları gerektiği gibi yapmayınca, mesela siyasi iktidara meyledince, hukuk devletinin savunmasız kaldığını, bütün yaralar aldığını göstermek. Yargı güvenilirliğini bir günde yitirmedi. Siyasi iktidar yargıyı bir günde etkisi altına almadı. Bugünlerde zaman içerisinde geldik ve siyasi iktidar bu yolda yürürken ne yazık ki yalnız değildi. İktidarın toplumun aslında kim olduklarını, işin başında çözemediği, gerçek yüzlerini saklayan müttefikleri vardı. Zaten bu müttefikleri sayesinde yapmak istediklerini geniş kesimlere kabul ettirme fırsatı buldu. Ankara Barosu Başkanı'nın her satırı hukuk devletinin temel ilkelerini ifade eden bu manifestoyu imzalamamış olması, benim 2010 senesinde yapılan genel kurulda Ankara Barosu Başkanlığı'na aday olmaya karar vermemin başlıca nedenidir. Ankara Barosu, hukuk devleti temellerinden sarsılırken suskun kalmamalı, siyasi iktidarın yandaşı gibi bir görüntü vermemeliydi. Bu sebeple adaylığımı açıkladım. Kanaat önderi olduğunu iddia edenlere değil, binlerce meslektaşımın tek tek bürosuna giderek yaptığımız çalışmanın sonunda meslektaşlarımızın büyük teveccühüyle seçildim. Böylece benim için de yepyeni bir dönem başladı. İşte İstanbul'da yazdığımız Türkiye Barolar Birliği'nin ve 57 baronun imzaladığı tarihi manifesto. Hukuk devleti için kamuoyuna duyuru. Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki ülkemizin bir süredir gerçekleştirme çabası içinde olduğu hukuk reformlarının hayata geçirilmesi için aşağıdaki maddeler biçiminde yer verilen konuların gözden geçirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi önemli kazanımlar sağlayacaktır. Yasaların barolara yüklediği, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine bağlı ve saygılı bir düzeye erişme konusunda çaba gösterme görevi ile, aydın sorumluluğunu yüklenme ödevini yerine getirme, ülkenin ceza hukuku alanında çalışan bilim adamları olarak da toplumu aydınlatma yükümü doğrultusunda aşağıdaki konuların kamuoyu ile paylaşılması gereği doğmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, anayasamız ve başta ceza muhakemesi kanunu olmak üzere diğer ceza mevzuatımız ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasına dair evrensel ilkeler ışığında aşağıdaki maddeler kamuoyunun dikkatine saygıyla sunulur. 1. Anayasamıza, Ceza Muhakemesi Kanunu'na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve taraf olduğumuz diğer uluslararası anlaşmalara göre herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. 2. Unutulmamalıdır ki soruşturma ve kovuşturma anayasamızda ve yasalarımızda yer alan kişiden kişiye değiştirilemeyecek emredici kurallara tabidir. 3. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan, kanunlarla somutlaşan ceza yargılaması kuralları keyfi olarak uygulanır ise hukuk devleti ortadan kalkar. Hukuk devletinin olmadığı yerde kişi hak ve hürriyetlerinden, yargı bağımsızlığından, yargı güvencesinden, adil yargılanmadan, kişi güvenliğinden söz edilemez. 4. Suçluluğu kesin hükümle sabit oluncaya değin herkes suçsuz kabul edilmek zorundadır. Suçsuzluk karinesi anayasamızın ve yasalarımızın güvencesi altındadır. 5. Yasama, yürütme ve yargı organları kişilerin suçsuzluk karinesinden yararlanma hakkını korumakla yükümlüdür. Basın ve yayın organları kesin hükümle mahkum olmamış kişileri toplum gözünde suçlu ilan edecek yayınlar yapamaz. 6. Hiçbir kamu görevlisi bireylerin adil yargılanma hakkını ihlal edemez. Aksine davranan kamu görevlileri hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacaklarını bilmelidirler. Ancak bu yolla adil yargılanma hakkı hayata geçirilmiş olur. 7. Bireylerin savunma hakkı kısıtlandığı takdirde hukuk devleti giderilmesi olanaksız biçimde zarar görür. 8. Avukatlar, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler. Avukatların yargı görevi yapanlar kapsamında ifade edilmesi, avukatların bu gücünü kuvvetlendirmek amacını taşır. O nedenle de yasadaki yargı görevini yapanlar deyiminden hakimler, cumhuriyet savcısı ve avukatlar anlaşılır. İddia görevi ne kadar yetki ise savunma görevi de o derece haktır. Bu sebeple avukatların görevlerini yapmaları engellenemez, avukatlara görevleri sırasında çıkarılan her zorluk hukuk devletinin önünde bir engeldir. 9. Avukatların soruşturma dosyasını inceleme hakkı keyfi bir biçimde kısıtlanamaz. Gizlilik kararı verilen durumlarda bu kararın gerekçeli olması zorunludur. Tüm kararlar sadece hukuki gerekçe değil, esas olarak somut olayın özellikleri dikkate alınmak suretiyle verilmelidir. Terörle mücadele kanununun uygulandığı hallerde dahi avukatın şüphelinin ifade tutanağını, bilirkişi raporlarını ve şüphelinin hazır bulunmak hakkına sahip olduğu adli işlemlere ilişkin tutanakları alma hakkı gizlilik kararı ile ileri sürülerek engellenemez. 10. Avukatların dosyayı inceleme yetkileri gizlilik kararlarıyla kısıtlanırken, gizlilik kapsamındaki delillerin basın ve yayın organlarında günlerce yayımlanması vahim bir hukuk ihlalidir. Bunu yapanlar hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmaması ve sorumluların cezasız bırakılması kabul edilemez. 11. Çağdaş ceza yargılanmasında sanıktan delile gidilemez. Bu yanlış uygulama 1992 reformu ile ortadan kaldırılmıştır. Bunun yeniden yaratılmasını bir hukuk devletinde kabul etmek mümkün değildir. Önce olağan bir şüpheli bulup sonra onun aleyhine delil arayan uygulama bir hukuk devletinde olamaz. 12. Cumhuriyet savcısı ve onun emrinde görev yapan kolluk, şüpheli ve sanıkların lehindeki delilleri de toplamak ve savunma hakkını korumakla yükümlüdür. 13. Gizli tanık beyanı adil yargılanmayı etkileyecek şekilde kullanılamaz. Gizli tanığın beyanına yalnızca yan delil olarak başvurulabilir. 14. Kişilere haklarındaki suçlamalar ayrıntılı olarak işlendiği iddia olunan fiil, yani yaptıkları iddia edilen davranışlar yer ve zaman içerecek şekilde bildirilmelidir. Suçlama, suçlanan kişiye mutlaka somut deliller gösterilerek açıklanmalıdır. 15. Suç örgütü kurucusu, üyesi, yöneticisi veya yardımcısı olduğu iddia edilen kişilerin hangi davranışları nedeniyle örgütle ilişkilendirildiği somut deliller gösterilerek ortaya konulmalıdır. 16. Demokratik bir hukuk devletinde herkesin düşündüğünü açıklama özgürlüğü vardır. Kişilerin ifade özgürlüğü çerçevesinde yaptıkları açıklamalar, yazdıkları yazılar, yönelttikleri siyasi veya bilimsel eleştiriler, bir suç örgütünün kurucusu, üyesi ya da yöneticisi olduklarının delili olarak ileri sürülemez. 17. Kişilerin yakalanarak gözaltına alınması sıkı kurallara bağlanmıştır. Bu kurallar keyfi bir şekilde göz ardı edilerek kişilerin özgürlükleri kısıtlanamaz. 18. Bir soruşturmada kişinin ifade vermesi gerektiğinde onun davet edilerek ifadesinin alınması esastır. Kişinin ifade vermek için yakalanması ve gözaltına alınması hukuka aykırıdır. 19. Yakalanan kişiye hangi suç nedeniyle yakalandığı, üzerine atılı suç fiili ayrıntılı olarak açıklanmak suretiyle anlatılmalıdır. 20. Gözaltına alınan kişiler insan onurunu zedeleyen koşullara ve davranışlara tabi tutulamaz. Aç, susuz ve uykusuz bırakılamaz. Aksi takdirde anayasal güvenceden söz edilemez. 21. Poliste veya jandarmada susma hakkını kullanan kişiler derhal Cumhuriyet Savcısının huzuruna çıkarılmak zorundadır. Susma hakkını kullanan bir kişinin gözaltı süresinin uzatılması eşyanın tabiatına aykırıdır. Aksine bir davranış, keyfi muamele ve kişi hürriyetini ihlal suçunu oluşturur. 22. Anayasal bir hak olan susma hakkı şüpheli veya sanık aleyhine yorumlanamaz. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 32.